bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, Eskentlaşma'dan yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabının ikinci bölümüne geldik. Amos oğlu Yeşaya'nın Yahuda ve Yeruşalim'le ilgili görümü diyor. Rabbin tapınağının kurulduğu dağ, son günlerde dağların en yücesi, tepelerin en yükseği olacak. Oraya akın edecek ulusların hepsi. Birçok halk gelecek, haydi Rabbin dağına, Yakub'un tanrısının tapınağına çıkalım diyecekler. O bize kendi yolunu öğretsin. Biz de onun yolundan gidelim çünkü yasa Siyon'dan, Rabbin sözü Yeruşalim'den çıkacak. Rab uluslar arasında yargıçlık edecek, birçok halkın arasındaki anlaşmazlıkları çözecek. İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak. Savaş eğitimi yapmayacaklar artık. Ey Yakup soyu, gelin Rabbin ışığında yürüyelim. Ya Rab, halkını, Yakup soyunu terk ettin. Çünkü yürekleri doğu kökenli inançlarla dolu. Filistinliler gibi falcılıkla uğraşıyor, yabancılarla el sıkışıyorlar. Ülkeleri altınla, gümüşle dolu. Hazinelerinin sonu yok. Sayısız atları, savaş arabaları var. Ülkeleri putlarla dolu. Elleriyle yaptıkları, parmaklarıyla biçim verdikleri putların önünde eğiliyorlar. Bu yüzden herkes alçaltılıp dize getirilecek. Onları bağışlama ya Rab. Rabbin dehşetinden, yüce görkeminden kaçmak için kayalıklara gidin, yerin altına saklanın. İnsanın küstah bakışları alçaltılacak, gururu kırılacak. O gün yalnız Rab yüceltilecek. Çünkü her şeye egemen Rab, o gün kibirlileri, gururluları, kendini beğenmişleri alçaltacak. Lübnan'ın bütün ulu, yüksek sedir ağaçlarını, Başan'ın bütün meşelerini yok edecek. Bütün ulu dağları, yüksek tepeleri, bütün yüksek kuleleri, güçlü surları yerle bir edecek. Ticaret gemilerinin, güzel teknelerinin hepsini yok edecek. İnsanların gururu, kibiri kırılacak. O gün yalnız Rab yüceltilecek. Putlar tümüyle ortadan kalkacak. Rab kalkıp yeryüzünü sarsmaya başlayınca, insanlar onun dehşetinden ve yüce görkeminden kaçmak için kayalık mağaralara, yeraltı kovuklarına saklanacaklar. O gün insanlar yeryüzünü sarsmak üzere harekete geçen Rabbin dehşetinden ve yüce görkeminden kaçmak için tapmak amacıyla yaptıkları altın, gümüş putları köstebeklere, yarasalara atıp kaya kovuklarına, uçurumlardaki yarıklara saklanacaklar. Ölümlü insana güvenmekten vazgeçin, onun ne değeri var ki? Böyle okuyoruz Yeşaya 2. bölümde. Evet, 2. bölümdeyiz. Bu bölümün konusu son günler hakkında peygamberlik, krallık ve büyük sıkıntı. Yeşaya 2 ile 5. bölümleri bir bütün peygamberliği oluştururlar. Bu bölümler şimdiki zamanın ötesine İsrail, yani 12 oymağıyla ulusun bütünü hakkındaki son günlere bakarlar. Bu bölümlerde ilerlerken Tanrı, bir araya getirilecek olan İsrail'in bütün oymaklarından söz ettiğini açıkça belirtiyor. Tanrı İsrail'i her zaman bir ulus olarak düşünmektedir. İsrail'in son günlerinin kilisenin son günlerinden ayrılması gerekir. Tanrı bu bölümlerde kiliseden söz etmiyor. Söylediklerinin kiliseye uydurulabilmesinin hiçbir yolu yoktur. Bu gerçekten emin olabiliriz çünkü Pavlos İncil'de kilisenin eski antlaşmada hiç açıklanmayan bir giz, bir sır olduğunu söyler. Romalılara yazarken bunu çok açık bir şekilde ortaya koyar. Tanrı duyurduğum müjde ve isamesiyle ilgili bildiri uyarınca sonsuz çağlardan beri gizli tutulan sırrın açıklanışına uygun olarak sizi ruhça pekiştirecek güçtedir. Romalılar 16:25. Yeşaya Bunu bilseydi Pavlos'un gününde yeni bir vahiy olmazdı. Pavlos'un zamanından şimdiye dek kilise Tanrı'nın aracılığıyla mesajını dünyaya verdiği araç olmuştur. Ancak İsa Mesih geldiği zaman kilise, yani inanlılar topluluğu dünyadan alınacaktır. Yaşaya'nın mesajı kilisenin zamanından öteye Tanrı'nın yeni bir biçimde hareket etmeye başlayacağı güne bakmaktadır. Buna büyük sıkıntı zamanı diyoruz. Ve bu dönemin sonunda Tanrı kendi krallığını dünyada kuracaktır. Amos oğlu Yeşaya'nın Yahuda ve Yeruşalim'le ilgili görümü diyordu Yeşaya 2. bölüm 1. ayette. Yeşaya, İsrail, Yahuda ve Yeruşalim'den söz ettiğinde tam olarak o insanlar ve o yerlerden söz etmektedir. Yahuda, İsrail ve Yeruşalim'de Yeruşalim anlamına gelmektedir. Yeşaya mecaz kullanırsa bunların mecaz olduğunu açık bir şekilde bildirir. Peygamber farklı bir uygulama yaptığını bildirecektir. Bir kilisenin programına uyan modası geçmiş bir klişeye uyması için peygamberliğin ruhsallaştırılması hatası konusunda dikkatli olun. Gün gelecek diyor 2. ayette. Rabbin tapınağının kurulduğu dağ, çevresindeki dağların en yükseği olacak, ulusların hepsi akın akın oraya gelecek. Gün gelecek, Rabbin tapınağının kurulduğu dağ, çevresindeki dağların en yükseği olacak. Bunun, kilisenin son günlerinden söz etmediğini yeniden belirtmek istiyorum. Kilisenin son günlerinde ruhsal bakımdan, imandan dönme olacaktır. Pavlos 1 ve 2. Timoteos mektuplarında bunu çok açık bir şekilde bildirmektedir. Ruh açıkça diyor ki sonraki zamanlarda bazıları imandan dönecek. 1. Timoteos 4.1. İkisinin üst üste geldiği durumlar olduğu halde kilisenin sonraki zamanlarıyla İsrail'in sonraki zamanlarının aynı olmadığını görebilirsiniz. Aynı zaman döneminden söz etmedikleri kesindir. Buna dikkat etmek önemlidir. Bu ayetteki son zamanlar büyük sıkıntı döneminden söz ediyor. Habercilerin kendisine Yeruşalim'in yıkımını kastederek bunlar ne zaman olacak diye sorduğunda Rabbi İsa Mesih son zamanlar derken büyük sıkıntı döneminden söz ettiğini açıklığa kavuşturmuştu. Büyük sıkıntı Mesih'in yeryüzüne gelişi ve krallığını kuruşuyla sona erer. Yeşaya'nın bu ilk kısmı 2-5 bölümler büyük sıkıntı zamanını ve yeryüzünde kurulacak krallığı ele alır. Gün gelecek Rabbin tapınağının kurulduğu dağ, çevresindeki dağların en yükseği olacak. Bu kilise göğe alındıktan sonra, yani inanlılar topluluğu göğe alındıktan sonraki zamanda İsrail ulusundan söz ediyor. Kutsal kitapta da bir krallık, bir otorite ya da bir yönetim anlamına gelir. Daniel peygamberliğinde bunu açıklığa kavuşturur. Rabbin tapınağı dağların, yani dünyanın krallıklarının üzerine kurulacaktır. Bu dünyanın krallıkları Rab İsa Mesih'in krallığı olacak ve o kralların kralı Rablerin Rabbi olacaktır. İsrail'in günümüzde böylesine hassas bir yer olmasının nedeni Tanrı'nın burayı krallık çağında dünyanın politik ve dinsel merkezi olmak üzere seçmiş olduğudur. Daniel o günlerden söz ederken şöyle der. Demir, kil, tunç, gümüş, altın aynı anda parçalandı. Yazın harman yerindeki saman çöpleri gibi oldular. Derken bir rüzgar çıktı. Hiç iz bırakmadan hepsini alıp götürdü. Heykele çarpan taş da büyük bir dağ oldu, bütün dünyayı doldurdu. Daniel 2. bölüm 35. ayet. Tanrı'nın krallığı dünyanın krallıklarının üzerine yükseltilecektir. Pek çok insan diyor 3. ayette gelecek ve diyecek ki haydi Rabbin dağına, Yakub'un tanrısının tapınağına çıkalım. O bize kendi yolunu öğretsin, biz de onun yolundan gidelim. Yasa Siyon'dan, Rabbin sözü Yeruşalim'den çıkacak. hem hükümet ve hem de dinin merkezi Yeruşalim olacaktır. Rab İsa Mesih Davut'un tahtına oturacaktır. Yeryüzünde oturanların en çok önem verdiği şeylerden biri Tanrı'nın isteğini öğrenip yapmak olacaktır. Onun yollarını öğrenip onun yollarında yürümeyi isteyeceklerdir. Rab uluslar arasında yargıçlık edecek, halklar arasındaki anlaşmazlıkları çözecek. İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, savaş eğitimi yapmayacaklar artık. 4. ayet. Rab uluslar arasında yargıçlık edecek. Halklar arasındaki anlaşmazlıkları çözecek. Milenyumda yani İsa Mesih'in 1000 yıllık egemenliğinde, barış egemenliğinde, evet Mesih'in 1000 yıllık egemenliğinde Mesih'in yeryüzünü yönetmesi insanlık için bir başka sınanma dönemidir. Ve bu dönemde birçok insan yargılanacaktır ve tabii ki bu dönemde büyük kalabalıklarda kurtulacaklardır. İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Rabbin bu dönemde yeryüzündeki yönetimi doğru olacaktır ve ulusları birbirine karşı adalet ve eşitlik uygulamaya zorlayacaktır. İlk kez olarak bütün ülkeler birbirleriyle barış içerisinde yaşayacaklardır. Ancak krallık çağında insanlar kılıçlarını kırıp saban yapabileceklerdir. Yuhal peygamber bizlere sıkıntı zamanında bunun tam tersinin doğru olacağını söyler. Bu dönemde insanlar sabanlarını kırıp kılıç yapacaklardır. Hatta bizler şu anda bu tür zamanlarda yaşıyoruz. Bence ulusların ve bireylerin silahsızlanması Tanrı sözüne aykırıdır. Zaten silahsızlanma sadece sözde kalan bir durumdur. Nerede bu? Gerçek anlamda silahsızlanma olmuyor ki. Tam tersi oluyor. Her ülke durmadan silah üretir, satar ve alır. Rab İsa Mesih İncil'de tepeden tırnağa silahlanmış güçlü bir adam kendi evini koruduğu sürece malları güvenlik içerisinde olur demiştir. Huzur ve güven içinde oturacaksanız yasa ve düzen olmalıdır dostum. Kılıçların kırılıp saban yapılacağı hakkındaki peygamberlik Rab İsa'nın yönetimde olduğu 1000 yıllık egemenlikte gerçekleşecektir. Ancak o zaman kapılarınızdaki kilitleri çıkarıp geceleri sokakta güvenlik içerisinde dolaşabileceksiniz. O zaman işte askere gitmeniz gerekmeyecek çünkü artık savaş olmayacak. Gerçek anlamda tam %100 bir barış olacaktır, güven olacaktır insanlar ve uluslar arasında. Savunma için hiçbir silaha gerek olmayacak. Rabbin yeryüzünde kuracağı krallık barış krallığı olacaktır. O barış prensidir. Yani İsa Mesih barış prensidir. O yeryüzüne geldiği zaman bunlar gerçekleşecektir. Günümüzde herhangi birinin ya da ulusun yeryüzüne barış getirmeyi vaat etmesi boş, anlamsız ve akılsızca bir şeydir. Yeryüzüne barış getirmeye yardım etmek için kurulan Birleşmiş Milletler yeryüzüne barış getiremez. Sadece yeryüzündeki diktatörlüğü arttırmıştır. Dünyada dostum barış yok. İnsan barış barış diyor, barış adına savaş yapıyor. Eğer Tanrı çocuğuysanız şapkanızı önünüze koyun ve Tanrı'nın düşüncelerini düşünmeye başlayın. Ve kötü bir dünyada yaşadığınızı göreceksiniz. Bütün insanların kardeşliğini görmek istiyorsanız düş kırıklığına uğramaya mahkumsunuz. Çünkü insan yeryüzüne barış getirme gücüne sahip değildir. İnsanların kalplerinde günah ve diğer insanları yönetmek için gururlu bir hırs olduğu sürece barış olmayacaktır. Ey Yakup'un soyu gelin Rabbin ışığında yürüyelim diyor Yeşaya peygamber. Gelmekte olan geleceği göz önünde bulundurarak Rabbin ışığında yaşamamız gerektiği kesindir. Barışın tek yolu budur dostum. Tanrı'yı işin içerisinden çıkarırsanız asla barış ve huzura sahip olamayacaksınız. Ya Rab, halkını, Yakup'un soyunu terk ettin. Çünkü yürekleri doğu kökenli inançlarla dolu. Filistinler gibi falcılıkla uğraşıyor. Yabancıların geleneklerine uyuyorlar. Ülke altınla, gümüşle dolu. Hazinelerinin sonu yok. Sayısız atları, savaş arabaları var. Ülkeleri putlarla dolu. Elleriyle yaptıkları, parmaklarıyla şekil verdikleri putlara tapınıyorlar. Bu yüzden herkes çökertilecek, insan alçaltılacak. Onları bağışlama ya Rab. Yahuda putperest ülkelerden yeni fikirler edinmiş ve bunları kendi inançlarına eklemişti. Asur ve Babil'in birçok uygulamasını kabul etmişlerdi. Çok geçmeden yaratıcıdan, Tanrı'dan çok yaratığa tapınmakta bütün diğer uluslara katıldılar. Rabbin dehşetinden, yüce görkeminden kaçmak için kayalıklara, yerin altına saklanın. İnsanın küstah bakışları alçaltılacak, gururu kırılacak. O gün yalnız Rab yüceltilecek. Çünkü her şeye egemen Rab, o gün kibirlileri, gururluları, kendini beğenmişleri alçaltacak. Böyle okuyoruz Yaşaya 2. bölüm 12. ayetlerde. Dostum, Tanrı gururlu insanı kendi kendini yönetebileceğini ve dünyayı yöneteceğini ve bunları Tanrı'yı işin dışında tutarak yapacağını düşünen insanı kırmayı tasarlamaktadır. Lübnan'ın bütün ulu yüksek sedir ağaçlarını ve Başa'nın bütün meşe ağaçlarını yok edecek diyor Yaşaya peygamber. Ben Lübnan'ın sedir ağaçları ve Basan'ın meşelerinin insanların gururunu temsil ettiğine inanıyorum. Bütün ulu dağları, yüksek tepeleri diyor. Bu hükümet ve toplumdan söz ediyor. Sonra bütün yüksek kuleleri, güçlü surların hepsini yerle bir edecek diyor Yaşaya peygamber. Bu da yargılanacak olan ordudan söz ediyor. Tarşiş'in bütün güzel ticaret gemilerini yok edecek. Ticaret ve sanat yargılanacaktır. İnsanların gururu, kibiri kırılacak. O gün yalnız Rab yüceltilecek. Tanrı insanların bütün gurur ve azametini sona erdirecektir. Putlar tümüyle ortadan kalkacak. Tanrı bütün sahte dinleri yok edecektir. Rab kalkıp yeryüzünü sarsmaya başlayınca insanlar onun dehşetinden ve yüce görkeminden kaçmak için kayalık mağaralara, yeraltı oyuklarına saklanacaklar diyor Yaşaya peygamber. Değerli dinleyicilerimiz, Vahiy kitabı insanların yargı gününde ne yapacaklarını tekrarlamaktadır. Dünyanın kralları, büyükleri, komutanları, zenginleri, güçlüleri, bütün köleleri ve özgür kişileri mağaralarda ve dağların kayaları arasında gizlendiler. Dağlara ve kayalara seslenip dediler ki, üzerimize düşün, taht üzerinde oturanın yüzünden ve kuzunun gazabından saklayın bizi. Vahiy kitabı 6. bölüm 15-16. ayette bunları diyor. Günümüzde televizyonda bütün gördüklerimiz, politik, ekonomik, hükümet, ticaret, sanat ve insanın gururu ve azameti ve insanın diniyle ilgilidir. İnsanın günahının tümünün yok edileceği ve yeryüzünde Rab İsa Mesih'in yüceltileceği bir gün geliyor. Günümüzde, hükümette, toplumda, dünyada, iş dünyasında, sanatta ya da dünyanın azameti ve törenlerinde, hatta dünyanın dininde bile ona, yani Rab'be layık olduğu yer verilmiyor. Tanrı'ya gereken yer, layık olduğu yer verilmiyor. Ama Rab yeniden geldiğinde insanlar yeryüzünün mağaralarına kaçacaklar. İnsanın bir zamanlar mağara adamı olup olmadığını bilmiyorum ama gelecekte mağaralara döneceği zaman gelecektir. O gün insanlar yeryüzünü sarsmak üzere kalkan Rabbin dehşetinden ve yüce görkeminden kaçmak için tapınmak amacıyla yaptıkları altın, gümüş putları köstebeklere, yarasalara atıp kaya kovuklarına, uçurumlardaki çatlaklara saklanacaklar diyor Yeşaya peygamber. Rabbin yeryüzünü sarsmak için kalktığı zaman büyük sıkıntı zamanıdır değerli dinleyicilerimiz. Ölümlü insana boş yere güvenmekten vazgeçin. Onun ne değeri var ki? İnsana güvenmeyin diyor Yeşaya peygamber. Aslında Tanrı sözü böyle diyor. İnsana güvenmeyin. Güveneceğimiz Rab ve onun sözü olmalıdır. Sizler ve ben değerli dostum soluk veriyoruz ama bir sonraki nefesi alıp alamayacağımızı bilmiyoruz. Bu insanın zayıflığıdır. Bir nefes kaçırırsa yok olur. Bugün gündelik işlerini yapan bir sürü insan ölümcül bir kalp krizi geçiriyor ve yeryüzünden siliniyor. İnsana güvenmeyin. Kime güveneceğiz öyleyse? Rabbe güvenmemiz lazım. Rabbe bakmamız lazım. Güvenimizi, hayatımızı, düşüncelerimizi, yüreğimizi Rabbe vermeliyiz ve Rabbe güvenmeliyiz. Bugün Rab İsa Mesih'e güvenin dostum. Eğer ebedi ve sonsuz yaşam olan, bizlere sonsuz yaşamı veren, kendisi sonsuz olan Rabbe güvendiğimizde güvenimiz sonsuz olana dayanıyor o zaman. İnsana güvenmeyin diyor Rabbin sözü. Çünkü insan gelip geçen bir soluk gibidir. İnsana bakan, insana güvenen şaşar. Yere bakan düşer ama Rabbe bakan, Rabbe güvenen yaşar dostum. Bu yüzden insana güvenmeyin. Bugün Rab İsa Mesih'e güvenin.